Ayrım 16.
Çevreni kuşatan, hoyratlıklarla nasıl başa çıktığını sorardım sana. Ömer'den sonra, ne de olsa, çekilmesi zorunlu yalnızlıklarını, bakışların, gider ayak ne kadar yalnızdı. Seni büsbütün yalnızlaştırdım. Ayak bileciğin şişmiş. Onu bile aylar sonra ancak bu akşam bilinçle biliyorum. Özür dilerim Aysel, çok özür dilerim. Doktor Burnt ile masadaki iki genç adamdan biri, Avrupa Nükleer Silahsızlanma Örgütü'nün Ruh Hekimleri Derneği üyesiymişler. Ardıçlı geyik etiyle yapılmış börekler yenilip kahveler içilirken, ağaç köklerine besin taşıyıcı bir tür mantarın yavaş yavaş ortalıktan silindiğini, ormanlardaki neslinin tükendiğini, yaprakların üstündeki koruyucu cila tabakasının eridiğini söylüyorlar. İri yarı, kızıl kıvırcık sakallı doktor bir Viking torunu. Bunlar çoktandır biliniyor diyor. Nükleer araştırmaların insan ve çevre sağlığı üstünde ne derin yaralar açtığını herkes kabul ediyor. Başta da araştırmaları sürdürenler. Evet, nükleer üslerin yerleri değiştiriliyor. Ama deneyler durdurulmuyor. Bu durumda biz doktorların da insanları sağaltma görevleri herhangi bir değerden yoksun kalıyor. Korkunç bir ikilem. Bir yandan ölüme en yakın yaşlıların bile son demlerini acısız geçirmelerine çabalıyorsunuz. Öte yandan çocuklar daha doğmadan ölüm onları hazır bekliyor. Ötekisi ruh doktoru değil de farmakolog olanı da kuzeyli. Ama o Viking torunu değil herhalde. Cılız, çilli, hayli de duyarlı. Mesleki açıdan bu böyle. Ama itiraf edelim, ayrıca suçlu da buluyoruz kendimizi. Atom ilk parçalandığında dedelerimiz, babalarımız bayram etmişlerdi. Birkaç yıl önce Aysel bir mektubunda yazıyordu. Avrupalılarla, özellikle yaşlı Almanlarla konuş. Onları İkinci Dünya Savaşı'nda bütün o kıyımlar olup biterken neden hiçbir şey yapmadıklarını, neden sessiz kaldıklarını sor. Sana bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu ki diyeceklerdir. Bilmiyorduk diyecekler. Ah Engin, yarın da insanlar bugün için bilmiyorduk. Haberimiz yoktu mu diyecekler. Hepimiz böyle mi diyeceğiz? Bilmiyorduk. Haberimiz yoktu. Mezarı belirsiz ölülerimiz olduğundan bile haberimiz yoktu. Nükleer çağın değerler incelemesinde bu değerlerin hayatın her alanına egemen olduğunu, buna karşın dünya nüfusunun büyük çoğunluğunda sonsuz bir duyarsızlığın hüküm sürdüğünü göstermişti. Daha çok bu yeni çağın moral değerleriyle ilgiliydi. Hayatın algılanışındaki farklılıkların arası her gün biraz daha açılıyordu. İncelemesi ülkesinde hiçbir yankı yapmadı. Sütlü kahvesinden bir yudum alıyor, biraz buruk gülümsüyor. Bu tehlikeli gelişmeye hiçbir katkısı olmamış bizler. Ne kadar rahatız oysa. Bu işte en küçük vicdani sorumluluğumuz yok, diyor. Kendisi bile ayrımında. Bakışlarında yeniden kıvılcımlar tutuşuyor. Sesinde acılı bir nüktenin tınısı. Ötekiler gülüyorlar. Viking torunu etli börekten iri bir parçayı oburlukla yutuyor. Öyledir. Yürümeyenin pabuçları da paçası da temiz kalır. Engin de çatalındakini yutuyor. Beri yanda güç ve şiddet yarışında olanların umurlarında bile değil sizin çelişkileriniz. Aydınca vicdan azaplarınız falan. İstediklerinizden çok vicdanı çıkarılmış, içi boşaltılmış bilim adamı ordusu kurdular. Hem de özel yetiştirme kamplarında, vakıflarında, teknoloji merkezlerinde. Susuyor, yeni sözcükler aranıyor. Bu dili de bir türlü doğru dürüst öğrenemedim gitti. Konu günlük hayatın dışına çıktı mı zorlanıyorum. Ne demek istiyordum? Bu orduyu kurdular. Çünkü artık kendilerini kendilerine karşı savunmaları gerekiyor. Çinli ufak tefek farmakolog ona keşfedilmiş yeni bir adaya bakar gibi bakıyor. Öyle ya, artık dünyanın her yanında her şeyden haberli insanlar var. Artık konuşuyorlar, sesleri çıkıyor. Engin ise bir an gözlerini yummuş, Aysel'in sesini aylardır işitmedim. Onunla yine konuşamadım. Ve çabuk çabuk yazdı. Bütün zamanları tek bir sözcüğe nasıl sığdırabilirim Aysel? Böyle bir sözcük henüz dillerin hiçbirinde yer almıyor. Bu sözcük yalnızca içimizin dilinde var. Dışa vurulduğu anda dağılıyor. O olmaktan çıkıyor, anlamından yoksun kalıyor. Sana sadece hocam diye seslensem olmuyor. Dostum desem yetmiyor. Yalnızca sevgilim olsan, dünya bir yarım dünya. Aşkım demekte de bir yıpranmışlık var. Garip bir eskimişlik. Oysa ben gençliğimde olduğundan da yeni, taptaze duygularla hissediyorum seni. Otobüs durağına doğru gidişini görüyorum. Yılların yorgunluğuna direnen, şişmiş ayak bileğini ele vermeyen, İçinin kırılıp dağılan parçalarını yollara saçıp gitmeyen sana bakıyorum. Yüreğim saygı, sevecenlik, aşkla kabarıyor. İşte, Petra ve çocuğumla da böyle olmalı. Olmaz diye korkuyorum. Seninle aynı tarihi yaşadım. Seninle duygu ve akıldan oluşma bir tadı tattım. Bu tadı biliyorum ve eksikliği her zaman eksiklik olarak kalıyor. Kuşkusuz bir tarih iki kişiyle yazılmaz. Fakat biz bir ülkenin değilse de kendi tarihimizi kendi ellerimizle yazdık. Buna inanıyorum. Yaşadıkça da yazmayı sürdürmeliyiz. Tek kişilik tarihler hiçbir şeyin, hiçbir tarihin başlangıcı değildir. Ama iki kişilik tarihlerin bir önsüz olduğuna şimdi öylesi derinden inanıyorum ki. İşte, yüreğim üç zamanı birden kucaklıyor. Seni kucaklıyor. Her zaman. Engin. İrkiliyor. Kızıl sakallı Viking torunu soruyordu. Neden bize katılmıyorsunuz? Nasıl yani? Bernd, Özgürlük Dayanışma Derneği'nin üyesi olduğunuzu söyledi. Avrupa'yı nükleer silahlardan arındırma çalışmalarına da katılabilirsiniz pekala. Öyle. Hayat her an anlamlandırılmaya hazır bekliyor. İnsanlar bambaşka yerlerden, bambaşka kültürlerden gelip hayatın en can alıcı, ortak bir noktasında buluşabiliyorlar. Onlara yalnız Kopenhag'da dünyanın her yerinden, her ırktan 2000'in üstünde insanın bir örgütle nasıl buluşup dayanıştıklarını anlatıyor heyecanlı heyecanlı. Bir an susuyor, yine acılı bir nükteyle ekliyor. Fakat bizimki NFE değil, Nuclear Free Europa. Avrupa'nın kurtuluşu. Bizler hep soruyoruz neden NFF değil diye. Yani Nuclear Free World. Böyle olmalı değil mi? Burada kuşkucu oluyoruz. Avrupa'da hala ve yalnız kendi adasının kurtuluşunu düşünüyor. Sanki artık böyle bir kurtuluş olabilirmiş gibi. Bence dünyayı bekleyen ortak tehlikeye karşı bile ırkçı, milliyetçi, ayrılıkçı bir tutum bu. Viking torunu atılıyor. Ama bugün bu gelişmelerden en çok zarar gören Avrupa. Fakat özünü emdiğiniz bir şeyin posasını başkalarının kapısına yığmak anlamına gelmez mi bu? Sessizlik. Acaba yine fazla alınganlık mı ediyorum? Aşağılık duyguları mı? Sessizliği Doktor Bernd bozuyor. Bir çeşit özür dileme gibi. Konuğumuz politik bir savaşın içinden geliyor da. Yine sessizlik. Biraz canı sıkılıyor. Asıl şimdi ilgi odağı olacağım. Yakında da bir tabağın içinde egzotik bir meyve gibi Avrupa topluluğuna sunarlar beni. Sunulanlar olmadı mı? Yıllar boyu, tonla. Batı gelişiminden ne kadar sıkıldı. Sıkıldıkça yeni oyuncaklar, yeni hava delikleri aradı. Sonunda da oyuncakların en tehlikelisini buldu. Para kurban istiyor, kurban da tören. Tören para istiyor, para da kurban. Ama bu iki yüzlü ruh doktorları, bu farmakologlar, deliler, yaşlılar benden ne istiyorlar? Doktorlar da bir gemi tayfası. Öğrenciymiş. Eğitimini yarıda bırakmış. Engin. Neden? Tayfa. Canım sıkılıyordu. Engin. Neden? Tayfa. Her şey aynı. Geleceğimi bile biliyorum. Her an intihar edebilirim. Engin. Başkaları henüz daha böyle bir can sıkıntısını arıyor. Tayfa. Belalarını arıyorlar. Engin. Gelişime karşı mısın? Tayfa. Senin gelişim dediğin kişiliğin ortadan kaldırılmasıdır. Bütün kapılar, yollar, geçitler çıkar adına senin için seçilmiş, çizgin çizilmiştir. Bir rumuzdan bir sayıdan ibaretsin artık. Şu yaygınlaşan dile baksana. Bütün bu kısaltmalara OECD, IMF, AIT, NATO, CENTO, IBM, FBI. Bizler de birer rumuzuz. Senin toplumunun üyesi olmak isterdim. Engin, git ol da ananı ağlatsınlar. Tayfa, o zaman da anamın gözyaşlarını dindirmeye çalışırdım. Bu iyi bir iştir, değil midir sence? Bizim analar ağlamayı da unuttular, gülmeyi de. Engin, hadi siktir oradan. Öğrenci tayfaya neden küfretmiştim sanki. Onun gerçeği de bu. Bizim fazlalığından alamadığımız tadı o diyar diyar gezerek arayıp duracak. Oğlan, senin memlekette birçok kez gittim demişti. Orada hayatın baş edilmesi gerekli günlük zorlukları insanlar ayakta tutuyor. Her zaman yapacak bir işiniz var. Sizden bir şey beklendiğini duyabiliyorsunuz. İşittiği küfür pek hoşuna gitmişe benziyordu. Cılız farmakolog soruyor. Demek yurdunuza dönemiyorsunuz. Öyle. Ama sorun daha ağır. Sınırsız bir dünya için çalışırken doğduğum yerin sınırlarının bile kapalı oluşu. Bu kadarını o duyarlı, çilli yüzü delikanlıya söylemiyor. Belki de fazla dram kokar diye ürküyor. Hepsi de bir süre düşünceli düşünceli kahvelerini içiyorlar. Sessizliği Doktor Burnt bozuyor. Havaya biraz neşe katmak istercesine ellerini birbirine vuruyor. Beyler, hasta bakıcıların partisine bekleniyorsunuz. Hepsi de konservelerini açmışlardır şimdi, diyor kızın sakallı. Dışarı çıktıklarında kar yağıyordu. Yumuşak, ışıklı bir kar. Hiç ışığı olmayan günlerin aydınlatıcı karı. Ortalık öyle güzel ki. Cemal'e ne oldu acaba? Ne yapıyor? O da aramızda olabilirdi. Karda yan yana yürürdük. Fakülteye aynı kapıdan nasıl girmişsek, akşamüstleri nasıl çıkıyorduysak, kente akın akın öyle. Kardeşim, siz kendinize yatacak bir yer bulabildiniz mi? Nerede kalıyorsunuz? Kalabalıkta öylesi gitmiş bir hal. Akşamüstlerinin kimsesizliği. Şimdi Cemal'in o yüzü, o akşamüstüler yüzü. Onu ilk böyle görmüştü. Sonuçta yatacak bir yer buldu. Mavi kartondan bir hasta bakıcı arasında kliniğe götürüldü. Orada durmadan vatanım, sevgilim, sevgilim vatanım diye diye eski kazağını paraladı. Hasta bakıcılardan biri ona bir iğne yaptı. Cemal dinginleşti. Uslu uslu çorbasını, kompostosunu içti. Ağzını sildiler. Bembeyaz bir yatağa yatırıldı. Boşluk, bellek dümdüz, tek iz yok. Tek anı, tek bugün, hiçbir yarın. Ayak değmemiş karlar denli dümdüz, akpak bellek. Dört adam karın aydınlattığı yolda iki yapı arasında yürüyorlar. Artık durmaz, bu böyle haftalarca yağar yağar. Yine Doktor Burnt'ün sesi. Bu sese önüne geldikleri ışıklı küçük kapıdan dışarı süzülen müzik sesleri karışıyor. Yapının aydınlık camlarını renkli kağıtlar, çiçeklerle donatmışlar. Camlı kapının hemen yanında kocaman bir Noel ağacı. Farmakolog kirpiklerine biriken karı çırpıştırarak bilgi veriyor. Aslında salon hastaların Noel eğlencesi için düzenlendi. Ama biz erken bir başlangıç yapacağız. Engin ışıklı yapının eşiğinde duruyor. İçeri girmeye hiç istekli duymuyor kendini. Yanındakilerden özür diliyor. Aranıza sonra katılsam olur mu? Kar çok güzel yağıyor. Biraz yürümek istiyorum. Konuksa da değilse de bu türden öneriler onları yadırgatmaz. Sadece biri, örnekse Doktor Burnt sorar. Gelmemi ister miydiniz? Hayır, biraz yalnız kalmak istiyorum. Güzel. Canınız ne zaman çekerse bize katılın. Bir şeyler içeriz tabii. Ormanın eteklerinden geçen ince karayolunda sis lambaları yanıyor. Uzaktan kar temizleme araçlarının farları seçiliyor. Bir yerde okumuştum. Titan bir ressamı üç rengin yeterli olduğunu inanırmış. Acaba hangi renkler? Belki de siyah, beyaz, bir de ara renk. Ressamına zamane ve uzama göre değişebilecek bir ara renk. Şimdi bu karlı akşamın tablosunu çizen ressamın ara rengi sarı. Farların, lambaların puslu çekinik ya da yırtıcı atılgan elektrik sarısı. Ardımda kalan hastane yapılarının camlarını benekleyen sarı. Doğal aklık ve karalığın arasına sızan bu yapma teknolojik renk. Ayaklarının altında karlar gıcırdıyor. Kar Cemal'in hurdasını da hemen örtmüş. Bir kez daha Volkswagen eskisinin minik kar tepeciği yanından geçiyor. Koğuşta bütün gece patlak bir göz benzeri yanan ampul, tek sineği, en küçük pervaneyi, en ufak aykırı kıpırtıyı gözden kaçırmaksızın, o zaman bizim tablomuzun ara rengi değildi o sarı ışık. Bizim tablomuz iki renk, kara ve sarı, kara, sarı. Tenlerimize dek işleyen, ormanlardaki bir tür mantar tükeniyormuş. Yaprakların koruyucu cilası eriyormuş. Kızıl sakallı Viking torununun üstünde durduğu tehlikeyle somutta yüz yüze geldiği düşünülemez. Başucunda yanan ampule salt ampul diye bakıyorum. Biz kuş uçurtmayan bir gözetleme kulesi, bir namlu ucu, bir işkence aracı olarak görürdük. İkisi de teknolojik sarı ışık oysa. Asla bir üçüncü kez patlak sarı gözün sultası altında olmayacaktı. Asla. Dıştan bakıldığında yatsıyışıyla kaçış ikiz kardeşmişler sanılır. Oysa biri ötekine düşmandır, biri ötekinin karşıtı. Yatsımanın resmi adının kaçış olması, karşı koyuş gerçeğini çarpıtmaktan başka nedir ki? Bunu da yeni bir karşı koyuşla aşmak gerekir. Nasıl mı? Kendi kendine gülmüştü, elbette kaçarak. Gerisi bilinmezliklere doğru giden uzun bir kaçış yolu. Bu yolun başındaki tek bir dik durak ise Ömer'le Aysel'in oturdukları yer. O zaman da akşamüstüydü. O zaman da kış, karanlık. Birçok arkadaşı gibi adı bir kez daha arananlar listesinde. Ama bu av partisinde kapısını kimseye saf saf açmayacak. O pis tekmeyi yemeyecek kaval kemiğine. Yatsımayla kaçış arası hesaplaşma kısa sürmüştü. O zaman da akşamüstüydü, o zaman da kış, karanlık. Fakat şimdi karanlığı aydınlatan bir kar aydınlığı var. Yüzü görünmeyen bir ayın ortalığa saçtığı belli belirsiz bir ışık. Zaman o tek akşamda da ışıklıymış gibi geliyor şimdi. Kapılarını yemeğe çağrılı bir konuk gibi çalmıştı. Ama eli yüzü, üstü başı hiç de kendine çeki düzen vermiş, eline de bir demet çiçek almış konuk hali değil. Onlarsa bütünüyle böyle aldılar. Sanki bekleniyordu. Perdeler her gün yapıla gelen bir hareketle çekilmişti. Önemsemezcesine. Sonra da yemek için masaya oturulmuştu. Aysel, biz de eve henüz dönmüştük. İyi ki başka yere uğramadık. Ömer, şarap içeriz değil mi? Engin, bir bardak. Aysel, biriniz salatayı yapsın. Benim şarap bardağımı yanıma verin. Kim etinin üstüne peynir koymamı ister? Engin, ben isterim. Ömer, ben istemem. Aysel, salatayı sen yapıyorsan, bak canım, oradaki tabağı işte. Ömer, yanında kalınca bir kazak var mı? Benimkini al. Engin, siz sabah kalkmayın. Ben erken giderim. Aysel, sonra uygun olduğu zaman bize yaz. Engin, tabii. Ömer, kazağı şuraya bırakırım. Bir de ilk ağızda yardımı dokunabilir. Engin, sağ olun Ömer abi. Aysel, kahvesinin yanında konyak isteyen var mı? Ömer, ben isterim. Engin? Engin, peki bir lokmacık. Aysel, dışarıda hava ne kadar soğuk. Evde ısınmıyor. Engin, konyak beni ısıttı doğrusu. Ömer, oraya yabancı bir iki dostun adresini yazdım. Hepsini arayabilirsin. Çekinme. Aysel, başucuna çalar saati koydum gerekirse. Engin, iyi geceler. Ömer Aysel, iyi geceler Engin. Kar temizleme araçlarını geride bırakmış, ormanın eteklerine doğru yürüyor. Her gün aynı şeyi yapıyormuş gibi birbirimizin yanaklarından öptük, birbirimize iyi uykular diledik. Hepsi bu kadar. Böylesi yalın. Yo, bu kadar değil. Yatmaya gitmeden önce kendimi tutamamış, Aysel'e takılmıştım. Umarım 10 yıl önceki Sevil Hanım rolünde değilim. Güldüler. En çok Aysel gülmüştü. Olursan ne yapalım? Evet, galiba işte bu kadar. Son anda söylenmiş böyle bir sözden, yapılmış bir şakadan ötürü aklına gelen Sevil Hanım, onu ister istemez gülümsetiyor. İnsan yurduna toprak ve töreden başka nelerle bağlıdır? Çocukluğuyla, anılarıyla, yakınları, akrabaları, dostları, küçüklü büyüklü olaylarıyla. Herhalde asıl bunlarla. Sevil Hanım denen bir kadıncağızın gülünçlü acıklı hikayeleriyle hatta. Onun bir fıkra gibi yeri geldiğinde anlatılıp duran küçüklü büyüklü serüvenleri. Sevil Hanım Aysel'in ilkokul arkadaşıymış. Bu çok geçmişte kalmış akrabalık onun uygun gördüğü zamanlarda ortaya çıkardığı bir yakın dostluk biçimine bürünebiliyormuş. Kadıncağızın ömrü irili ufaklı dolandırıcılık olaylarıyla dolu. Mart darbesi ardından Aysel'in yataklık suçlanmasıyla gözaltına alınışı o kadar komik ki. Sevil Hanım olsun da uzak yakın dinlemeden adres defterinden onun adı bulunmasın, olur mu? İnsanların karşısına akıl almaz zamanlarda, akıl almaz yerlerde çıkmasıyla ünlü. Evet, bir yurttan, yurttaşlıktan söz açabilmesinin nedeni bazen bu kadar küçük şeylere bağlı işte. Yüzünü bile görmediğiniz ama çok iyi tanıdığınız şeyleri. Sevil Hanım bir gün Amerikan pazarından sürme aşırırken yakalanmış ve hemen bas bas bağırmaya başlamış. Faşistler! Ben solcuyum! Ben komünistim! Bana bu yüzden iftira eden pis faşistler! Sonra da soluğu Aysel'lerde alışı onun. Aysel, beni tanımadın mı? Özür dilerim, çıkaramadım. Aysel, ben Sevil değil miyim? Senin okul arkadaşın Sevil. Hani savcının kızı. Durun bakayım. Hayır durmayalım. Beni içeri al sonra anlatırım. Aysel'i peşinde faşistlerin olduğuna öyle de inandırmış ki. Aysel sonra anlatmıştı. Sevil anımsamıştım tabii. Arada bir kez de fakülteye gelmişti. Ama onun üstünden de yıllar geçmiş. Ne olsa eski okul arkadaşım. Onu ötekilerin eline nasıl bırakırım? Fakat salt sürme olayından mı izleniyordu acaba? Gerçekten hala bilmiyorum. Ardından evi hemen bastıklarına göre başka bir şeyler de olmalı değil mi? Ömer de o gece Ayşe'nin Anadolu Kulübü'ndeki düğününde. Evde yalnızım. Yo, bana aptal, saf, safalak falan demeyin lütfen. Bir ilkokul arkadaşı büyük inandırıcılıkla size yardımınıza gereksinimi olduğunu söylüyorsa ona inanmak zorundasınız. Tersini yapmak daha kötü olabilir çünkü. 2 haftalık gözaltından daha kötüsü olabilir. Ömür boyu kendinizi suçlayabilirsiniz. Baskı dönemlerinin yalnız ciddi, trajik yanları anlatılır. Oysa dramlardan da öte komedilerdi. Başucuna çalar saati koydum, gerekirse. Umarım 10 yıl önceki Sevil Hanım rolünde değilim. Eh, olursa ne yapalım? Ömer abi, o, ben kahkahalarla gülmüştük. Sonra birbirimizin yanaklarından öptük. İyi geceler, iyi geceler. Ayrılışın kederli, neşeli durağı. O ev, onlar, yattığım oda, başucumdaki çalar saat içime müthiş bir dinginlik, geleceğe güven duyguları vermişti. Sanki birkaç saat sonra tehlikelerle dolu yollara düşecek ben değildim. Bir dakika bile uyuyamam sanıyordum. Tam 4 saat deliksiz uyumuşum. Saatin ziliyle uyanabildim. Zil sesi durdu ve evde artık çıt yok. Onlar orada hemen bitişimdeki kapının gerisindeler. Kulakları bende, bekliyorlar. Gece geldiğimi, sabah gittiğimi unutmaları gerekiyor. Uyuyormuş gibi yapıyorlar. Kapıyı usulca örtüp çıkmıştım. Sokakta başımı kaldırıp camlarına baktım. En ufak bir sarı ışık yok. O renk yok, kar yağıyor. İşte buna yakın bir sıklıktı. Camın gerisinde, perdelerin arkasında bekliyorlar. Ev derin bir uykudaymış gibi yapıyorlar. Dönüp bir kez daha baktım. 2 tül arasından Ayşe'nin yüzünü seçer gibi oldum. Belli belirsiz. Galiba bana el salladılar. Herhangi bir gün gibi ayrıldık. Bunu iyi başardık. Ayrılışı. Fakat yeniden buluşmayı. Hayır. Onu hiç iyi başaramadık. Buluşmanın herhangi bir şey olması gerekmiyordu. Özel, olağanüstü bir gün. Bir zaman. Engin Sevecen. Ayak bileğin şişmiş. Aysel aldırışsız. Evet, ne olsa yıllar, yaşlılık. Yaşlılık olur mu? Alev yazmıştı, unutmuşum. Nasıl unuturum? Alev çok ayrıntılı bir mektubunda yazdı. Sevgili Engin, şurada birbirinden kopmayan, birbirinin izini yitirmeyen kaç arkadaş kaldık ki? Bütün iyi, güzel birliktelikler tek tek solup gitti sanki. Ne zaman kuyu mutsuzluklara kapılsam, Aysel hocamızın neşesine bakıp kendimden utanıyorum. Bu utançla toparlanıyorum. Her akşam kolu kanadı kırık. Olarak çıktığım üniversiteye ertesi sabah haydi belki çocuklara minik de olsa yeni bir şeyler öğretebilirim diye gidiyorsam inan ki en yakınımdaki örnekten Aysel hocamızdan aldığım güçlü oluyor bu. Arayış şekerim dedi bana geçen gün. Arayış. Hayatımızın tek anlamı da tek gerçeği de bu. Oysa incelemelerinden ötürü dün onu alkışlayanların bugün çevresini nasıl boşalttıklarını görsen en çok bundan utanıyorum Engin.